Mayıs Bisiklet Bülteni'nden tüm dinleyicilerimize merhaba. Ülkemizdeki bisikletle ilgili gelişmelerin derlendiği bültenimizle yine beraberiz. Bu ayda geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bisiklet severlerin katkılarıyla yine dolu dolu bir bülten hazırlamaya çalıştık. Siz de aylık olarak yayınlanan bisiklet bültenine katkı vermek isterseniz herkes için bisikletpodcast.com web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bültenimiz başlıyor.
Onekim Barış Derneği çağrısı ile 21 Nisan Pazar günü Mülkiyeliler Birliği Kültür Merkezi'nde yapılan Adalet İçin Buluşuyoruz etkinliğine 15 Temmuz 2020 tarihinde yitirdiğimiz bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz tüm trafik cinayeti mağduru aileler adına açıklamalarda bulundu. Solfasol YouTube kanalından canlı yayınlanan bu çağrıya kulak veriyoruz.
Merhabalar, kendimi tanıtayım. 15 Temmuz 2020 tarihinde lisanslı bir bisiklet sporcusu üniversite sınavına girdi. Sınav sonucunu bekleyen alkollü bir sürücünün çarpıp yolda yaralı bir şekilde yerde bırakıp kaçması sonucu öldürülen bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün babasıyım. Yaklaşık 3 yılı geçkindir biz kaza adı altında yürüttüğümüz bir mücadelemiz vardı. Bunun kaza değil, kader değil bir cinayet olduğuyla ilgili. Ve gördük ki, karşılaştık ki bizim gibi onlarca aile bu tür kaza kader denilerek mağduriyetine oluşturulmuş. Ve biz de bunu kabul etmeyerek birçok ailenin, çok detayına girmeyeceğim 3 yıllık mücadele sürecinin, tek tek kapılarını çaldık. Tek tek davalarına, tek tek cenazelerine dahil olduğumuzda koskocaman bir katliamla karşılaştık. Ve bugün birçoğumuzun da belki haberi olmayan, yani bir politik içeriği olmadığı için basında da, yargılamada da adı kaza denilerek, normalleştirerek mahallesine, köyüne, kentine itilen birçok mağdur ailelerle karşılaştık. Bugün burada Adalet İçin Buluşuyoruz duyurusunu çok geç aldık. Dün aldık, şehir dışındaydım. Çok önemsediğimiz bir duyuru, çok da bizim de çaba harcadığımız bir çatı örgütünün, çatı platformunun adına her ne denirse desin, olması gerektiğini düşündüğümüz ve önemsediğimiz bir mücadelenin içerisinden geliyoruz. Bu anlamda buradaki birçok mağdur ailelerle doğrudan ya da dolaylı şekilde biz de görüştük. Bunlara da aynı şeyi söyledik. Bizlerin yapabildiğimiz aile olarak budur. Ama bizleri bir araya getirecek ve bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa ve bunu normalleştiren siyasi iktidara karşı bir araya getirecek bir çatı örgütlenmesinin yapılması gerektiğini hep söyledik. Ve burada da önemsiyoruz. Umarım burada çok büyük bir katılımla, çok büyük bir ilerlemeyle bir neticeye varılır. Çünkü biz 3 yıldır tek başına bir aile olarak anne baba ve küçük bir kızımızla yürütebildiğimiz süreç buydu. Birçok aile hayatında geldikleri gelenek itibariyle mücadele bilinci veya geleneği de olmadığı için hepsi kenara çekildi. Bizim sürecimizde yaklaşık 35 farklı aileyi, ki bunu hani söyleyeceğim, yani şeyden için söylüyorum, siyasi iktidarın tabanını oluşturan aileleri biz bir araya getirdik ama çok fazla bunu sürdüremedik. Çünkü bunun birçok nedeni vardı. Siyasi iktidarın baskısı, tehdidi, başka türlü şantajları, rüşvetleri, bununla birlikte birçok ailenin özellikle yaşanılan pandemiyle birlikteki ekonomik nedenlerle birlikte maalesef çekildiler. Şu an düzenli olarak görüştüğümüz 10-15 aile var ve bunlardan 4'ü buralarda, alanlarda ya da bu tür etkinliklere geliyorlar. Ve biz bu kaybın, yani 30-35 aileden 4'e 5'e düşmesini gerçekten üzülerek izliyoruz ve bir şeyler yapılması gerektiğini de düşünüyoruz. Bunların sadece seçimden seçme siyasi iktidarın ya da mevcut muhalefet bloklarının seçme yönelik çalışmasında kullanılmasını, kaba tabirle, ya da malzeme edilmesini biz doğru bulmuyoruz. Hiçbir seçim çalışmasına dahil olmamak ve bununla ilgili de mücadeleyi hep birlikte yapmayı çok çok önemsiyoruz. Aslında görüştüğümüz ve yakın tarihte de işlenen cinayette motor, yaya ve bisiklet cinayetlerindeki birçok aile geç olduğu için buraya getiremedik. Ama hepsiyle de görüştü. Herkes de burada, en azından isimlerini söyleyemeyeceğim ama hepsini temsilen konuşabileceğimi söylediler. Önemsiyoruz bu çatıyı, bu yapıyı. Lütfen maalesef ki sizler bizden acı anlamda daha tecrübeli, daha bilinçli, daha geçmişini görmüş, bilmiş insanlarsınız. Bizi de bir araya getirin. Biz bu kazayı, kaderi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunların temelinde yatan gerçekten her cinayetin siyasi iktidara bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü irdelediğimizde ve deştiğimizde altından hep siyasi iktidarın bir şekilde bağlantıları çıktı. Ya avukatları çıktı, ya milletvekilleri çıktı, ya belediye başkanları çıktı, ya iş adamları çıktı. O yüzden politik olmayan ailelerin bu cinayetler üzerinden yürüttüğü mücadele bir yerden sonra kesiliyor maalesef. Yani yürütemiyorlar. Bunu başka da söylediğim gibi. O yüzden biz aile olarak her platformda özellikle bu kürsüleri çok çok önemsiyoruz. Söyleyeceğimiz her iki kelimeyi dahi önemsediğimiz için koşa koşa buraya geldik. Biz hazırız. Bizim üstümüze düşen neyse ve o ailelere de ulaştıracak şekilde ne yapmamız gerekiyorsa biz hazırız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Burçin Tarhan, Özgürlüğe Pedal grubu olarak bugün 1 Mayıs'ta bisikletlerimizle alanlardayız. Çok uzun süredir bisikletlerle alanlara girmek mümkün bile değildi. Bugün özel bir izinle 1 Mayıs'ta alanlarda olmak gerçekten heyecan verici. Tabii bizim istediğimiz şey güvenli ulaşım, güvenli bisiklet yolları, özgür bir Türkiye, özgür bir ulaşım ve bisikletlerimize özgürce binebilmek. Mutluyuz. Devamı gelecek. Bu güzel kalabalıklar bitmesin istiyoruz.
Herkese merhaba. Ben Ride of Silence Türkiye Koordinatörü Azmi Mert Çelik. Sessiz sürüş dünya çapında 2003 yılından bu yana her yıl Mayıs ayının 3. çarşambası yerel saatle akşam 7'de düzenlenmekte ve binlerce bisikletli bu sürüşlere katılmakta. Bu sene 22.si 15 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek. Bu organizasyonun varoluş amaçlarını trafikte yaralanan ve hayatını kaybeden bisikletlileri anmak, haklarımız için farkındalık yaratmak ve sürücülere yolu paylaşmaları gerektiğini hatırlatmak olarak özetleyebiliriz. 5 Nisan 2024 tarihi itibariyle Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çanakkale, Edirne, Keşan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Muğla, Sakarya, Samsun, Bartın, Karabük, Safranbolu ve Düzce illerinde temsilcilerimiz mevcut durumda. Sizler de kendi ilinizde düzenlenecek olan sessiz sürüşe katılmak ya da iliniz az önce saydığım listede yer almıyorsa bireysel olarak veya ekibinizle birlikte inisiyatif alıp şehrinizde sessiz sürüş organize etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan ve rideofsilencetr@gmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.
Merhaba, Yeşim Ayöz ben. Trafikte Ortak Akıl Derneği Genel Sekreteri ve Suat Ayöz Trafik Mağdurları Platformu kurucusuyum. Geçtiğimiz ayın son haftası Adana'daydım. Türkiye'nin en güzel ve kendine has şehirlerinden birisidir Adana, biliyorsunuz. Halkı çok farklıdır. Sıcağı, doğası, kebabı, bici bicisi, cıncıkçıları, şırdancıları ile çok farklı bir dünyası vardır. Ne zaman Adana'ya gelsem kendimi hep gülümserken bulurum. Adana'da trafik de kendine has. Yani Adana'ya özel bir trafiği var. Mesela trafik ışıkları iki ışık olarak algılanıyor. Sadece kırmızı ve yeşil. Sarı ışığı gereksiz buluyorlar. Yani o sarı ışığın hazırlık kısmı Adanalılar tarafından yok sayılıyor. Genel olarak sarı ışık geç ve bas gaza şeklinde algılanıyor. Korna ise burası için vazgeçilmez. Fren gibi, gaz gibi araca bindiğiniz andan itibaren mutlak kullanılması gereken bir donanım. Kornaların arasında kendine has bir uyum var. Otobüsler farklı, yanar dönerli minibüsler farklı. Binek araçlar ve iki tekerlekli araçlar da farklı tonlarda çalıyor. Binek araçlarda Renault Station ve Kartallar çok farklı. Yeni araçlarsa farklı tonda. Yeniler böyle biraz daha üflemeli çalgılar gibi. Aslında bu korna cümbüşünden Adana bir senfoni orkestrası daha çıkarır. Emniyet kemeri ise pek tutulmuyor buralarda. Çok iyi gözle bakılmıyor emniyet kemerine. Adana sıcak diyorlar, burası Adana abla diyorlar. Kemer kullananlar hiçbir şekilde takdir edilmiyor. Trafik polisi tarafından da takdir edilmiyor. Emniyet kemerini bir denetim olayı olaraktan trafik polisi de görmüyor zannımca. Kemersiz araçlar vızır vızır polislerin önünden geçiyor. Arka koltukta kemer kullanımı ise Adana'da kırmızı kar yağmasını istemek gibi bir şey oluyor. Adana'nın en can alıcı araç çeşidi ise her yerde, her tarafta, her zaman karşınıza, önünüze çıkabilecek iki tekerlekli araçları. Ve özellikle de elektrikli bisikletleri. İnanılmazlar, her taraftalar, her yerdeler. Onlar su gibi ayrıca. Kaç kişi binerse o kadar insanı üstlerine sığdırıyorlar. 6 kişinin bir elektrikli bisiklete bindiğini gördüm. Ama o kadar hızlı gidiyordu ki fotoğrafını bile çekemedim. Kadınlar motorların arkasında veya elektrikli bisikletlerin arkasında çay masasında gibi oturuyor ve tutunmuyorlar bile. Çocuklar kadının ve adamın sağında, solunda, önünde, arkasında serpiştirilmiş bir şekilde güle oynaya gidiyor. Ama 17 Nisan'da bir tane kadın bisikletin, elektrikli bisikletin arkasından düşüp hayatını kaybetti Adana'da. Kask'a geldiğimiz zaman kask, yani kask yok. Kask kolda takılı kaskları gördüm. Onlar da belli yerlerde. Onun dışında bir tek Getir personeli kask kullanıyor. Sanırım zorunlu olduğu için. Diğerleri ise burası Adana diyor. Kaldırımda yürürken birden arkamda bir tiz bir korna sesi duydum. Makul sayıda 4 kişinin bindiği bir elektrikli bisiklet. Abla yol ver dedi bana. Burası benim yolum. Sen ne işin var senin burada? Yani benim kaldırımımda ne işim var deyince de abla burası Adana, sen kendi memleketine dön dedi. Ve ben bir kez daha buranın Adana olduğunu anladım. Adana'da yaya olmaksa ayrı bir duygu. Genel olarak tüm sokaklar Formula 1 pisti olarak görüldüğünden hemen atak davranmaya başlıyorsunuz. Geceleri farlarını açmayan araçlar sayesinde görüş açınız gelişiyor. Korna sesleriyle yönlendiriliyorsunuz. Eğer şanslıysanız kırmızı ışık yanarken karşıya geçip işi bitiriyorsunuz. Yoksa el ayak koordinasyonuyla hareket etmeniz gerekiyor. Eğer bunu da yapamazsanız yapacak bir şey yok. Kalanı mukadderat. Sokak hayvanları her yerde olduğu gibi Adana'da da kırmızı ışığın yanmasını bekliyorlar. Bir sokak hayvanları vardı, bir de ben vardım zaten. Burası Adana, Adana'da trafik başka deniyor. Evet, böyle. Nisan ayında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istatistikleri henüz yayınlanmadı. Ama Nisan ayında benim basından takip ettiğim kadarıyla 302 kişi hayatını kaybetti. 2136 kişi de yaralandı. Bu hayatını kaybedenler arasında 4 bisikletlimiz var. Bunlardan bir tanesi çarpıp kaçma, Konya'da, Ereğli'de 18 Nisan'da çarpıp kaçma sonucunda hayatını kaybetti. 12 bisikletli yaralıdan da bir tanesi çocuk. İyi günler diliyorum. Güvenli yollarda güzel günlerimiz olsun.
Bursa İsa yollarından herkese merhaba. Ben astım hastası, yol lisesi sporcusu, sinüs yayınları yazarı ve narratif şairi Murat Engin Deniz. Astım ve bisiklet arasındaki ilişkiden size bahsetmek istiyorum. Bu ilişki karmaşık olabilir. Astım, solunum yollarının iltihaplanması ve daralmasıyla karakterize edilen bir solunum rahatsızlığıdır. Bisiklet sürmek için solunum ve kardiyovasküler sistem için oldukça yararlı bir egzersizdir. Ancak astımı olan kişiler için bisiklet sürmek bazı zorlukları da beraberine getirebilir. Astım hastalığı ve nefes darlığıyla mücadele eden bir sporcu olarak doktorun tavsiyesi üzerine bisiklet sporuna başladım. Yol bisikleti yolculuklarından ilham alarak astımın zorluklarından kaleme aldığım nefes arayışı ve geçmiş yıllardan Uludağ bisiklet tırmanışı yarışına katıldığımda kaleme aldığım Uludağ şiirsel tırmanış eserlerim içsel bir yolculuğu ve umudu okuyuculara aktarıyor. Tırmanış ve astımın zorluklarına rağmen yaşamda başarı bulma mücadelesini samimi bir hikaye anlatım şiirlerimle vurguluyorum. Bu eserlerim engelsiz kişilerin hayatlarını ışık tutarak derinden etkileyici bir yolculuğa sizleri davet ediyor. Grand Fondo Bursa 26 Mayıs kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı güzergahtan oluşan asırlık zeytin ağaçlarının eşliğinde doğaya ve denize doğacağımız muhteşem bir parkurda gerçekleştirilecektir. Bir tarafa denizin maviliğini, diğer tarafa zeytin ağaçlarının yeşilini alıp Bursa'nın tarihe tanıklık eden Hasköy, Çekirce, Tarihi Kilisesi ile Dereköy, Mirzoba, Kaymakoba göllerinden geçerek antik bir Rum kasabası olan Trile'ye varacağız. Orada masmavi denizi, yeşillikler içerisindeki tepeleri, zeytin kokulu sokakları ve M.Ö. 700'lere dayanan tarihi ile Odanya'ya ilerleyeceğiz. Sonrasında sırasıyla 1400'lü yılların dokusunu taşıyan Göylüklü ve Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotalarına sahip Nilüfer Köyü'nden geçerek parkurumuzu tamamlayacağız. Nefes terapisi, astım semptomlarını kontrol altına almak ve solunum güçlüğünü arttırmak için kullanılan bir dizi teknik ve egzersizleri içeren bir tedavi yöntemidir. Bisiklet sürme ve astım arasındaki ilişkiyi yönetmek için nefes terapisi önemli bir rol oynayabilir. Nefes terapisi, kişinin nefes alışverişini düzenleyerek solunum yollarının açık kalmasını sağlamak için çeşitli nefes tekniklerini öğretir. Astımlı bireyler için bu teknikler, egzersiz sırasında nefes alma ve verme süreçlerini optimize ederek semptomları azaltabilir. Örneğin derin ve yavaş nefes alıp verme, nefes tutma teknikleri ve gevşeme egzersizleri gibi yöntemler astım semptomlarını kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte bisiklet sürerken astım semptomlarını yönetmek için nefes terapisi tek başına yeterli olmayabilir. Bisiklet sürerken astım semptomlarını azaltmaya yardımcı olmak için bazı ek önlemler almak da gerekebilir. Örneğin alerjenlere maruz kalmaktan kaçınmak, uygun sıcaklık ve nem seviyelerini sağlamak, astım ilaçlarını düzenli olarak kullanmak ve egzersiz öncesi ısınma ve soğuma yapmak gibi önlemler alınabilir. Son olarak sanayileşmiş bir toplumda hava kalitesinin bozulması herkesin zamanla astım gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini artırabilir. Bu nedenle astım semptomlarıyla başa çıkmak için düzenli olarak nefes terapisi yapmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Bisiklet sürmek gibi sağlıklı aktivitelerin astımı olan bireyler için de mümkün olduğunu ancak uygun önlemlerle desteklenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. 1 Mayıs İşçi Bayramımıza kutlar. Uzun bisiklet tırmanışlarından sonra Uludağ'ın eteklerinde karşılaştığım kestane toplayıcıları ve bir işitme engelli bir gencin hayat hikayesini kaleme aldığım kestane bir kitabımı Ekim Bey ile size hediye etmek istiyorum. Sağlıklı bisiklet sürüşleri dilerim.
Bisiklete gönül veren sevgili dostlar, merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tekerinize taş değmesin. Bendeniz Murat Görücü, Abidos Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi'nin kurucu üyeleri arasındayım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bisikletin günlük yaşamda yaygınlaşması için, bisikletli turizm için, ulaşım için, spor için, hareketli ve sağlıklı yaşam için, trafikteki saygı için, egzoz gazı üretmeyen, gürültüsü olmayan, sağlık ve çevre sorunlarının çözümlenmesinde etkili olan ulaşım aracı bisikletin yerel yönetimler, bakanlıklar, ilgili kuruluşlar ve trafikte kendine ve topluma öz saygısı olan taraflarca gereken önem verildiğinde yaşanabilir, sürdürülebilir kentler için umutlu ve etkili adımlar atmış oluruz. Bu programımızda bisiklet ve mevzuat konularını sizler için derledim. Daha önceki konularımızda olduğu gibi bisiklet ve mevzuat konusunu sizler için hazırladım. Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek, paylaşmak istiyorum. Hangi kanunda, hangi yönetmelikte bisiklet maddesi var, bisikletle ilgili maddeler var. Bunları şimdi sizler için paylaşacağım. Belediye Kanunu, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15. maddesinde bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli scooter, park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili işleri yürütmek denilmektedir. Ayrıca geçen aylarda bahsedildiği gibi 2009-18 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda ve kanun kapsamında yayınlanan yönetmelikte bisiklet, bisikletliler ve bisiklet yollarından bahsedilmektedir. Bisiklet yolları yönetmeliğinin önemli başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlı bisiklet yolları, ayrılmış bisiklet yolları, bisiklet parkurları, bisiklet patikaları, kırsal bisiklet bantları, bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri ve trafik güvenliğinden bahsetmektedir. Detaylı bilgiyi bisiklet yolları yönetmeliğinde bulunabilir, aranabilir, aratılabilir. Ayrıca imar kanunu ek madde 6'da 1.6.2019 tarihinden itibaren imar uygulaması görmemiş alanlar için hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ve plan bütününde ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları bulunması zorunludur denilmektedir. Planlı alanlar imar yönetmeliğinde yapılaşmada idarenin yükümlülükleri başlıklı 26. maddesinde idareler tasarrufu altındaki yol, meydan, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerini yürütebilmesi için tesis standartlarına ve ilgili mevzuatına göre bisiklet yolu, otopark, yönlendirme, sinyalizasyon, aydınlatma ve ağaçlandırma uygulamalarıyla ve kent mobilyalarıyla beraber kaldırım ve kavşak düzenlemelerini yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Kanun ve yönetmeliklerle belirtilen bisiklet yollarının yapımını, güvenli bisiklet park alanları gibi bisikleti ilgilendiren konuların kanun ve yönetmeliklerde, çeşitli mevzuatlarda, plan ve program sayfalarında kalmaması için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz ve bunları da hatırlatma niteliğinde ifade etmeye çalışıyoruz. Bu projeleri hazırlayacak, çalışmaları yürütecek yetkililerin ise bisiklet konusunda teknik bilgiyle beraber ya gerekli empatiye sahip olmaları ya da aktif olarak bisiklet kullanan kişilerden oluşmaları bizim için önem arz etmektedir. Bu konularda dikkati çekmek için bu program hazırlanmıştır. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Her şey güzel gönlünüze göre olsun. Sağlıklı günler dilerim.
Merhaba değerli bisiklet severler. Ben Mobix Türkiye'den Uygar. Bugün Mobix Türkiye ve Isaac İzmir arasında gerçekleştirdiğimiz stratejik işbirliğini sizlerle paylaşmanın heyecanı içindeyim. Bu işbirliği sadece iki organizasyon için değil, aynı zamanda ülkemizdeki gençler ve bisiklet severler için de büyük bir adım. Bildiğiniz gibi günümüzde trafik yoğunluğu, hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmek her zamankinden daha önemli. Mobix olarak biz, çevre dostu ulaşım araçlarını teşvik ederek bu sorunlara karşı pratik ve etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz. Kullanıcılarımızı başta bisiklet olmak üzere çevre dostu ulaşım araçlarını kullanmaya teşvik ederek her yolculukta önlediğimiz karbondioksit emisyonunu gösteriyor, günlük bisiklet kullanımımızı gerçekleştirirken bu esnada pasif gelir elde ediyor ve bisiklete meraklı herkesi de bu oluşumun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bu noktada Isaac ile işbirliğimizin gücü kendini nasıl gösteriyor? Isaac, genç liderler yetiştirerek ve onları uluslararası deneyimler sunarak gençlerimize geniş bir perspektif kazandırıyor. Mobix ve Isaac işbirliği sayesinde üniversite öğrencilerine sadece liderlik becerileri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda onları bisikletin dünyasına çağırıyor, çevre bilinci, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında bilgimizi paylaşıyoruz. Bu işbirliğiyle Isaac üyelerine özel teşvikler sunarak bisikletin genç kitlelerin günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmesini, gençlerimizin Mobix'in sunduğu küresel harekete aktif olarak dahil olmalarını umuyoruz. Bu işbirliği gençlerimizin hem profesyonel hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda daha yeşil bir dünya için daha güçlü adımlar atmamızı sağlayacak. Mobix ve Isaac olarak bu işbirliğinin getireceği yenilikleri ve fırsatları görmek için sabırsızlanıyoruz. Mobix hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, kampanya ve etkinliklerimizden haberdar olmak için sizleri Mobix Türkiye Telegram grubumuza bekliyoruz. Mobix Türkiye Instagram ve Twitter hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı, bereketli ve güvenli sürüşler.